Ayrım 4. Sayfa 35. Konu başlığı: Türklüğün başına gelenler. Vaktiyle ayrı ayrı kavimlere mensup memuriyetçilerin bir talih kâbesi olan Bizans'ta kozmopolit bir sınıf meydana gelmişti. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Bu topluluk kendi kendine bir at aramış, nihayet şehri, parantez içinde şehirli tabirinde karar kılmıştı. Şehri'nin milliyeti yoktu. Şehri ne Türk, ne Arap, ne Arnavuttu. Bütün milliyetlere düşman bir topluluk, bu topluluk Arap'ı beğenmez, Arnavut'la eğlenir, Türk'ü hor görürdü. Altı çizili bölüm sona erdi. Ahmet Vefik Paşa'nın Müntehabat-ı Duru bu emsal, parantez içinde atasözlerinden seçmelerini açarsanız bu kavmi isimler karşısında bir takım münasebetsiz vasıflandırmalar görürsünüz. Şehrilerden çıkan bu meseller, dipnot 5, sahiplerinin psikolojisini gösteren en açık vesikalardır. Dipnot 5. Mesel, dokunaklı ve manalı söz. Bunlardan yalnız Türklere ait olanları naklediyorum. Türk atına binince bey oldum sanır. Türk olana şehir içi zindan olur. Türk pohpohu, Acem pehpehi sever. Türk işi ödünçtür. Türk danışment olur, adam olmaz. Türk ne bilir bayramı? Lak lak içer ayranı. Türk ve tosun çünkü doğdu anadan, öğüt aldı eşek ile danadan. Türk'ün aklı sonradan gelir. Türk'ün derneği olmaz. Türk'e beylik vermişler, önce babasını öldürmüş. Bu şehirlerin tarih kitaplarında kavim isimleri daima kafası çalışmayan Türkler, soyu bozuk Kürtler gibi aşağılayıcı şekillerde yazılırdı. Bu hal milliyet hissinin duyulmadığı zamanlarda o kadar dikkati çekmiyordu. Fakat son yüzyılda millet duygusu büyük bir tesirlilik kazandıktan sonra Türk'ten başka olan kavimler bu hakaretlere tahammül edememeye başladılar. Bir taraftan Hristiyan kavimler özerklilik iddiasını takip ederken, diğer taraftan da İslam kavimleri milliyetiyle övünmeye, kavminin aleyhinde söz söyletmemeye koyuluyorlardı. Milliyet fikrini İslam alemine ilk sokanlar Araplarla Arnavutlardır. Mısır'da Abdullah Nedim Arap milliyetini, İstanbul'da Naim Bey Freşeri Arnavut milliyetini diriltmeye çalışıyorlardı. Bu fikrin kuvvetlenmesi için iki hissin yardımına ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi milli sevgidir ki milli övünmelerle halk ananelerinden doğar. İkincisi milli kindir ki herhangi bir baskıya karşı hınç ve düşmanlık uyandırmakla meydana gelir. Abdullah Nedim ile Naim Bey'in her ikisi de bu milli kini uyandırmak için Türk düşmanlığını yaymayı gerekli görmüşlerdi. Arabi Paşa'nın yol göstericisi olan Abdullah Nedim'in prensiplerinden biri ütrük üt Türk, parantez içinde Türk'ü terk et hitabıydı. Naim Bey'in telkinleri memleketimizde cereyan ettiği için bunun şeklinden hepimizin az çok haberimiz vardır. Bundan 17-18 sene önce bir mektebe girmek üzere ilk defa İstanbul'a gelmiştim. Sonradan siyaset aleminde tanınmış bir şahsiyet sırasına geçen bir Arnavut doktor bana şunları söylemişti. Biz Arnavutlar istibdadı yıkmak için Türklere yardıma hazırız. Fakat bilmelisiniz ki bizim düşüncemizde bir Abdülhamit istibdadı yok. Bir Türk istibdadı vardır. Bugünkü idareden mesul olan doğrudan doğruya Türklerdir. Eğer bu zalim hükümete son vermezseniz, biz tüfeklerimizi sizi temsil eden şahsa değil, doğrudan doğruya sizin göğsünüze çevireceğiz. O zamandan beri dikkat ettim. Arnavut gençleri Türklerin ilerlemeye kabiliyeti olmadığına, Türklerle hayat ortaklığı yaparlarsa, kendilerinin de çökeceğine dair mantıklar yürüterek milliyet duygusunu yayıyorlardı. Bu telkinleri yalnız Arnavut gençlerine yapmıyorlardı. Arap gençlerine de bu düşünceyi aşılamaya çalışıyorlar Hatta Türklerin soysuz ve barbar olduğuna Türkleri bile inandırmaya gayret ediyorlardı. O zaman zaten Türk adını kabul eden bir fert yoktu. İstanbullular kendilerine şehri adını veriyor, Taşlılara ise coğrafi yakınlığına göre Arnavut, Arap, Kürt, Laz diyorlardı. Rumeli ahalisi umumiyetle Arnavut'tu. Karadeniz kıyısında yalnız Lazlar, Doğu Anadolu'da yalnız Kürtler oturuyordu. Böyle bir coğrafi kavmiyet ünvanı bulunmayanlar da övünmesini daha parlak gördüğü kavimlerden birine gönüllü yazılıyorlardı. Bu şekilde aslen Türk olan birçok gençler Arnavutlukla, Araplıkla yahut Kürtlükle övünüyorlardı. Türklükle övünen tek bir fert yoktu. Türk kelimesini ayıplı ünvanlar gibi kimse üzerine almıyordu. Türk, Doğu Anadolu'da kızılbaş, İstanbul'da kaba ve köylü manalarındaydı. Naim Bey'in en ateşli arkadaşlarından ikisi nispeten Türk oğlu Türktü. Bunların propagandasıyla Türk olduklarına asla şüphe olmayan bazı Diyarbakırlı ve Harputlu doktorlar da kendilerini Kürt sanıyorlardı. Tarihte bu acıklı hale bir ikinci misal gösterilemez. Dışta Avrupa, Türkiye'deki rezaletlerden dolayı yalnız Türkleri suçluyor, içte Müslüman olan ve olmayan bütün kavimler sarayın istibdadından, memurların zulmünden, hükümetin yolsuzluğundan ancak Türk kavmini mesul tanıyordu. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Halbuki Türk kavmi ben varım demiyordu. Ortada yöneltilen bir mesuliyet yükü vardı ki onu kabul eden bir omuz yoktu. Türkler milli bir vazife üzerine almamış, kendi başına fertlerden ibaretti. Milli bir vicdana, milli bir ülkeye sahip olmayan bir kitleden ahlak, milli şeref, fedakarlık beklemek saçma bir şeydir. İşte yaratılıştan gayet soylu olan Türklerin topluluk olarak bu derece soysuzlaşmaları, ancak kendini tanımamak ve milli mesuliyetini bilmemek hatalarından ileri geliyordu. Altı çizili bölüm sona erdi. Evet, Avrupa haklıydı. Abdülhamit hükümetinin zulümlerinden hesap vermeye borçlu olan Türklerdi. Meşrutiyetten sonra da hangi partide iktidarda bulunursa bulunsun, yaptıklarından Türkler mesuldü. Çünkü bu hallerin neticesinden zarar çeken onlar olacaktı. Arnavutlar isyan ettikleri zaman parti farkı aramaksızın bütün Türk memurları kovdular. Ele geçirdikleri Türk subay ve erleri öldürdüler. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Tanzimatçılar Türklüğün yüzüne aldatıcı bir örtü çekmek istemişti. Milli bir Türk dili yoktu. Unsurlar arası ortak bir Osmanlıca vardı. Bütün unsurlar kaynaşmış, yeni bir kavmi tip, tarihi bir ırk, bir Osmanlı milleti türemişti. Bu milletin kendine has bir dili olduğu gibi kendine mahsus bir tarihi de vardı. Bu yalana hiçbir unsur inanmadı. Her kavim mekteplerinde çocuklarına kendi tarihini okuttu, kendi dilini öğretti. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Meşrutiyetten sonra bu örtüye daha çok ehemmiyet verilince unsurlar bizi Türkleştirmek istiyorsunuz diye feryat etmeye başladılar. Gerçekten bu Osmanlılaştırmak siyaseti Türkleştirmek için gizli bir vasıtadan ibaretti. Osmanlılıktan maksat devletse zaten her Osmanlı tebaası bu devletin bir ferdiydi. Yok bundan maksat dili Osmanlıca olan yeni bir millet yaratmaksa Osmanlıca Türkçeden başka bir şey olmadığı için bu yeni millet başka adı altında bir Türk milleti olacaktı. Bunu unsurlar pek ani anladılar ve milliyetlerini müdafaa için maddi ve manevi teşkilatlarına daha çok kuvvet ve düzen verdiler. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Bu tanzimat tuzağına düşen yalnız Türkler oldu. Türkler dillerinin gerçekten üç dilden meydana gelmiş Osmanlıca olduğuna inanarak halk diliyle söylemeyi ve yazmayı bir geriye dönme kabul ettiler. Tanzimat ruhu meşrutiyetle halka kullanmaya hazırlanmadığı bir hakimiyeti verdiği halde pekala kullandığı dilini vermiyordu. Milliyetinden, milli tarihinden bahsetmeye tabii hiç katlanamayacaktı. Türk gençliği bir taraftan dil ve edebiyat sadeleşmezse, milli bir ülkü ruhlarda vecd ve fedakarlık uyandırmazsa, milli bir iktisat hayat mücadelesinde yabancıları ayıklamayı temin etmezse, Türklüğün ve aynı zamanda Osmanlılık ve İslamlığın mahvolacağını anladı. Diğer taraftan bu yalancı örtüyü atmadıkça hiçbir unsuru ruhunun samimiyetine inandıramayacağını ve bundan dolayı unsurların anlaşması gayesinin kat'i olarak temin edilemeyeceğini gördü. Bunlardan başka bütün milliyetler kuruluşunu tamamlamışken, Türk'ün yüksekliklerden bahsedilmesi, Türk gençlerinin diğer kavmiyetler tarafından temsil edilmesi sonucunu doğuracağını da göz önünden uzak tutmadı. Nihayet bu üç sebebin tesiriyle Türklük fikri patladı. Altı çizili ve işaretli bölüm sona erdi. Bu yeni milletin ortaya çıkışını bütün milletlerin milliyetçileri sevinçle karşıladılar. Yalnız şehri ve tanzimatçı tiplerine mensup olanlar memnun olamadılar. Acaba Türklerde milliyet hissinin uyanmasından fayda mı, zarar mı ortaya çıktı? Hiçbir zararını gören ve gösteren yoktu. Faydalarsa sayılamayacak kadar çoktu. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Türkçenin sadeleşmesi, dil bilgimizin yabancı kurallardan kurtulması, şiirimizin milli vezinde yazılması, edebiyatımızın Yunan ve İran masallarından kurtularak milli hikayeler ve masallarla süslenmesi, milli uyanışla beraber onun vazgeçmesi mümkün olmayan dini bir uyanışın da başlaması, bağlı olduğumuz beynelmilerliğin tayini, milli iktisat, milli beden terbiyesi ve milli ahlakın gelişmesi, gençlerde ülke uğrunda ölmek hissinin doğması, unsurlarla anlaşma hissi dolayısıyla anlaşabilmenin kolaylaşması, her fert tarafından milli bir mesuliyetin hissedilmesi ve üzerine alınması. Bugün milliyetsever bir Türk, kendini her hareketiyle kavmine zarar vermekten korumaya ve onu yüksek bir seviyeye çıkarmaya çalışmak mecburiyetinde görür. Bundan dolayı şahsi temayüllerden, şahsi ihtiraslardan sakınmaya, gözünün önünde yalnız mukaddes vazifelerini bulundurmaya çalışır. Altı çizili bölüm sona erdi. Türk gençleri pekala anlamışlardır ki, bugün en mukaddes vazife, Türklerin bütün siyasi partiler, bütün toplumsal akımlar üstünde birleşmesidir. Bu birleşme meydana gelince, İslamlığın birliği, Osmanlılığın bütünlüğü daha emin bir vaziyete girer. Türk kavmi kendi varlığını idrak eder etmez, Arapların ilerlemek için ihtiyaçlarının ne olduğunu anladı. Diğer unsurların ihtiyaçlarını da ancak bu yeni hissin nuruyla görecektir. Yukarıda hükümetin ve siyasi partilerin hareketlerinden dolayı Türklüğün azaldığını söylemiştik. Bu kuvvetlerin iyi işlerinden dolayı mükafatlanan da yine Türkler oluyor. Mesela hükümet Araplara bir takım müsaadeler bahşettiği zaman bu yakınlaşmaya Türk ve Arap Anlaşması adı verildi. Hükümetle Arapların yahut İttihat ve Terakki ile Arapların yaklaşması ismi verilmedi. Görülüyor ki Türk kavmi ben varım dedikten sonra mesuliyetini daha iyi değerlendiriyor ve bugün milliyet duygularından vazgeçmeleri mümkün olmayan dindaş ve devlettaşlarıyla daha güzel anlaşmak yollarını bulabiliyor. Dün uzun müddet yaşamasından emin olmadığı için hiçbir hükümetin ıslahat vaatlerine güvenemeyen unsurlar, yarın karşılarında vazife ve mesuliyetini bilir, ölmez bir Türk kavmi buldukları zaman bu sağlam varlıkla anlaşmak imkanını görecekler ve bu suretle şimdi yaptıkları gibi ecnebi kontrolünü istemeye taraftar olmayacaklardır. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Türk, kendi milliyetine hürmet etmeye başladıktan sonra kavimlerin milliyetini de muhterem tanıyacak, kendi hak ve vazifelerini tanıdıktan sonra diğer kavimlerinde vazife ve haklarını tayin edebilecektir. 6 çizili bölüm sona erdi. Men arefe nefsehu fakat rabbehu. Nefsini bilen Rabbini de bilir. Bazı kimseler Osmanlı kavimlerinin hepsinde milliyet duygusunun tabii ve haklı gördükleri halde bundan yalnız Türkleri ayrı tutuyorlar. Diyorlar ki, Türkler hakim durumda bulundukları için milli hakların hepsine zaten sahiptirler. Milliyet duygusuyla yeniden kazanılacak, ellerinden zorla alınmış hakları yoktur. Bu zatlar Osmanlı Devleti bir Türk devletidir demiş olsalardı, bu itirazları haklı olurdu. Halbuki bu devletin Osmanlı adı altında unsurlar arası bir hükümetle idare olunduğuna inanmışlardır. Bu devlet bir Türk anayasası ile idare edilmediği için Türklerin siyasi esasça diğer kavimlerden hiçbir farkı yoktur. O halde diğer kavimler gibi Türklerin de milli bir vicdana, milli teşkilata muhtaç olduğunu inkar etmemek gerekir. Türklerde milliyet hissi uyanmaya başlayınca Türk kelimesi başka türlü hücumlara maruz kaldı. Hülagü'nün vahşice zulümleriyle Türkçülük arasında bir münasebet varmış gibi hücum hileleri yapıldı. Bir taraftan da Türkçülük İslamcılığa zıt olmakla suçlandı. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Halbuki Türkçülerin gayet muasır bir İslam Türklüğüdür. Türkçülerin millet ülkeleri Türklükse, ümmet ülküsü de İslamlıktır. Bence Türklerin ayrıca bir ümmet programları da olmalı ve başlıca esasları da şunlar olmalıdır. 1. Bütün İslam kavimleri arasında ortak olan Arap harflerini değiştirmeksizin muhafaza etmek. 2. Bütün İslam kavimlerde terimlerin ortak bir hale getirilmesi için İslam ümmeti arasında terim kongreleri toplamak ve terimleri Türkçeden, Arapçadan ve kısmen de Farsçadan yapmak. Parantez içinde bu gayenin vücuda getirilmesi için Paris'te Türk, Mısırlı, Hintli ve İranlı talebeler arasında bir sözleşme olmuştu. 3. Bütün İslam kavimlerde ortak bir terbiyenin kurulması için terbiye kongreleri toplattırmak. 4. Bütün İslam kavimlerin müftü teşkilatları arasında daimi bir bağ vücuda getirmek. 5. İslam ümmetinin sembolü olan hilalin mukaddesliğini muhafaza etmek. Bu esaslardan anlaşılıyor ki Türkçülük aynı zamanda İslamcılıktır. Yalnız Türkçüler İslam ümmetçisi olmak suretiyle kendilerini İslam milliyetçilerinden ayırt ederler. 6 çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Çünkü İslam kavimlerine milliyet duygusunu kabul etmeyen, böyle tabi olmayan bir birleşmeyi bugün ne Türkler ve Araplar, ne Hintliler ve Afganlılar, ne Berberiler ve Farslar kabul edebilirler. Türkler milli mefkurelerini kuvvetlendirmek için dindaş ve vatandaşları olan hiçbir kavme karşı milli kin aşılamaya yeltenmediler. İslam ümmetçiliğini anlamamış olan Abdullah Nedimlerin, Fraşerli Naimlerin bu hatalı yoluna girmediler. İhtimal ki Mısır'da ve Arnavutluk'ta Hristiyan Mısırlı ve Arnavutların olması ve ortak yaşaması bu yanlış harekete sebep olmuştu. Türklerin hepsi İslam olduğu için Türkçüler hiçbir zaman İslam ümmetçiliğine aykırı bir his beslemeyeceklerdir. Aynı zamanda Türkçüler çağdaşlaşmak zaruretini de anladıkları için Müslüman olmayan kavimler hakkında bu medeniyet çağının gerektirdiği hürmet edici durumu muhafaza edeceklerdir. Konu başlığı: Terbiye. İslam terbiyesi denince iki fikir hatıra gelir. Birincisi İslamiyet'in terbiyede uyguladığı usuller, ikincisi yetiştirilecek çocukların İslam esaslarına göre terbiye edilmesi. İslamiyet'in terbiye yöntemlerini incelemek terbiye tarihine aittir. Biz bu makalede tarihten değil, bugünkü hayattan bahsedeceğiz. İslamiyet'in terbiye fikirlerinden birisi olduğunu göstereceğiz. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Bir mektep programına göz gezdirdiğimiz zaman çocuklarımıza üç türlü bilgi öğrettiğimizi görürüz. Evvela milli dil ve edebiyatımızı, milli tarihimizi öğretiyoruz ki Türk dilinden ve edebiyatından, Türk tarihinden başka bir şey değillerdir. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim, tecvid, dipnot 6, ilmihal gibi dini dersler ve İslam tarihi ile İslam dilleri okutuyoruz. Üçüncü olarak matematik, biyoloji gibi ilimleri ve bu ilimleri öğretmeye yarayan yabancı dillerle el işleri, beden terbiyesi gibi beceriler öğretiyoruz. Bu kısa göz gezdirmeden anlaşılıyor ki, terbiyede takip ettiğimiz gayeler üçtür. Türklük, İslamlık, çağdaşlık. Dipnot 6. Tecvid. Kur'an-ı Kerim'i usulüne bağlı kalarak okuma ilmi. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Bir Türk babası çocuğunun Türkçe konuşmamasına, Türkçe okuyup yazmamasına, Türk tarihini bilmemesine rıza gösteremez. Aynı zamanda İslam inanç ve ibadetlerini bilmemesini uygun göremez. Bu baba çocuğunun Türk ve İslam olarak büyümesini istediği gibi çağdaş bir insan olarak yetişmesini de arzu eder. O halde bizim için tam bir terbiye üç kısımdan meydana gelmiştir. Türk terbiyesi, İslam terbiyesi, çağ terbiyesi. Tanzimattan evvel çocuklarımıza yalnız İslam terbiyesi veriliyordu. Tanzimatçılar memleketimize çağ terbiyesini sokmaya çalıştılar. Başlangıçta bu iki terbiye arasında büyük çarpışmalar oldu. Yeniçeri'nin yerine Nizam-ı Cedid'i kurmak küfür sayıldı. Avrupa elbisesini giymek dinsizlik şeklinde görüldü. Mekteplere resim, Fransızca gibi derslerin girmesine itirazlar edildi. Dünyanın küre şeklinde oluşu, güneşin yerinde sabit durduğu gibi hükümler nakle aykırıdır denildi. Dipnot 7. Tecrübe ve akıl yoluyla sabit olan bu gerçekleri doğrulamak için sonunda nakli deliller aramaya ihtiyaç duyuldu. Dipnot 7. Nakl. İlim araştırmalarıyla bulunmayan fakat Allah'ın haber verdiği ve doğruluğu kesin olan bilgilerin nesillerden nesillere aktarılması. Bununla beraber yavaş yavaş çağ terbiyesi yerleşmeye, yer tutmaya başladı. Fakat ne yazık ki o kıymet buldukça İslam terbiyesi önemini kaybetmeye yüz tuttu. Gerçi mektep programlarında din dersleri yine mühim bir sayı teşkil ediyordu. Fakat İslam terbiyesinin kuvvetten düşmesi sayı itibarıyla değil, öz ve mana cihetiyleydi. Din dersleri canlı bir şekilde okutulmuyordu. Din muallimleri ilmi hakikatlere hala peygamber zamanından sonra ortaya çıkmış şey gözüyle bakıyor, bu şekilde talebenin itimadını kaybediyordu. Bundan başka dini terbiyede ilmi usuller tatbikine de henüz başlanmamıştı. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. İşte böyle bir zamandaydı ki Türk-İslam aleminin içine düştüğü karışıklıklar ve bunları takip eden felaketler Türk milliyetçiliği ve İslam ümmetçiliği adlarıyla iki canlı ülkünün ortaya çıkmasına sebep oldu. Bugün bu felaketlerin darbesiyle uyanan genç zekalar bozgunumuzun sorumluluğunu terbiyedeki ülküsüzlüğümüze bağlıyorlar. Diyorlar ki, biz gençlerimize ne milli terbiye ne de dini terbiye vermek istemedik. Halbuki fertleri mukaddes gayeler için ölmeye sevk eden duygular, din ve milliyet hislerinden ibarettir. Biz çocuklarımıza Türk ve İslam terbiyeleri vermediğimiz gibi çağ terbiyesi de veremedik. Çünkü çağ terbiyesinin gayesi en ileri milletlerin yaptıkları ve kullandıkları aletleri bizim de yapabileceğimiz ve kullanabilmemizdir. Halbuki biz iktisat aleminde olduğu gibi askerlik dünyasında da çağımızın aletlerini kullanmaktan aciz olduğumuzu gösterdik. İlmin ölçüsü uygulamadır. Uygulamadaki başarısızlığımızla ilimdeki seviyesizliğimizi ispat ettik. O halde ne bir işin bir şubesini iyi bilen fen adamları yetiştiren yüksek mekteplerimiz, ne de vatandaşlar yetiştirmeye çalışan ikinci dereceden mekteplerimiz hiçbir fayda temin edememişlerdir. Yeni hayata kıymet veren basın, bu gibi esaslara dayanarak Tanzimat terbiyesinin iflasını ilan etti. Şimdi üç düşünen zümre yeni terbiyemizin temellerini kurmaya çalışıyor. Türk terbiyecileri yeni hayatta milli fikirlerin nasıl bir vazife göreceğini gösterirken, çağın terbiyecileri de ilimlerden pratik ve iktisadi faydalar elde etmeye, eğitim ve öğretimde hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini tayin etmeye gayret ediyor. Bu çalışma devrinde İslam terbiyesinin dayandığı esasları da aramak gerekir. 6 çizili bölüm sona erdi. Bu üç terbiye birbirinin yardımcısı ve tamamlayıcısı olmakla vazifelidirler. Halbuki yetkililerin daireleri ve bu dairelerin hudutları akla uygun ve doğru bir şekilde belirtilmez ve sınırlandırılmazsa birbirine aykırı ve düşman da olabilirler. Çağ terbiyesi maddi aleme ait bilgiler sahasında kalmayarak manevi aleme tecavüz ettiği dakikada İslam ve Türk terbiyelerinin hukukuna saldırmış olur. Milli ve dini terbiyelerin hudutlarını tayin etmekse daha güçtür. İslam geleneklerinden hangilerinin doğrudan doğruya İslamiyet'e, hangilerinin Arap, Fars yahut Türk'e ait olduğunu göstermek derin incelemelere muhtaçtır. Bundan dolayı İslam terbiyesi esas olarak Türk ve Çağ terbiyelerini kabul etmekle beraber bunlar tarafından kendi sahasına yapılacak tecavüzlere meydan vermemeye çalışacak ve aynı zamanda gerçek İslam inanç ve geleneklerini hem başlangıçta Arap kavminden geçen hem de sonradan diğer kavimlerden iğreti olarak alınan adet ve ibadetlerden ayırmaya gayret edecektir.